Ayrım 7. Türkleri Anlama Kılavuzu. Zeki Kayahan Coşkun. Sayfa 113. Düğün ve Türkler. İki bayram arası düğün olmaz. Uğursuzluktur. İnanışı inatla etkisini sürdürür ezelden beri. 23 Nisan ile 19 Mayıs arasında yapılan düğünler sonucunda çok fazla yuvanın yıkıldığına dair somut veriler olsa da ciddiye alınmamalıdır bence. Düğüne giden yol engebeli ve virajlıdır. Birdenbire hadi ben düğün yapıyorum denilmesi sık rastlanan bir kararlılık değildir. Söz, nişan, kına gecesi, nikah, düğün, dozaj gittikçe yükselmektedir. Her bir kademe değerlendirilip iki kişinin resmi olarak bir araya gelmesi zorlaştırılmalıdır ki kutsal müessese denilen evliliğin şanı artsın. Bazı anarşist ve burnunun dikine giden gençler aman düğün falan istemem, nikah yeter, daralırım ben dese de bu istekleri önemsenmez. Anne babalarının büyük bölümü senin en mutlu gününü davullu zurnalı evlendiğini göremeyecek miyiz? Sömürüsünü ilerleyen günlerde baskıya, basınca, çevirerek gençler üzerindeki ağırlıklarını yoğunlaştırırlar. Düğün telaşı başlamıştır bile. Dünürler çiçeksiz, pastasız, tatlısız gitmemektedir birbirlerine. Ve bir insan neden dünür olur ki? Bu kelimenin kulakta hissedilişi bile cılız ve komik. İki taraf akraba oluyor evlilik vasıtasıyla. Kayınço, bacanak, görümce, kaynana, kayınbaba gibi akrabalık ilişkileri doğuyor. Ve dünür olunuyor sadece. Ben dünür oldum. Oldum işte apansızca. Aferin. Düğüne gitme hazırlığı gerginliğe dönüşebilir. Baba bir çırpıda hazırlanmıştır. Lakin evin dişi kişilerinin hazırlığı bitmek, tükenmek bilmez. Düğün ortamının en güzeli olma hırsıdır. Özellikle genç dişileri buna iten. Ağır deodorant kokusu altındadır hep ve hadi anlamını kaybeder. Hadi çıkalım artık Nedamet. Hadi Faruk dur şu ütüyü de çekeyim. Hadi çıkalım artık Faruk. Hadi Nedamet, dur şu ayakkabılarımı da boyayayım. Hadi çıkalım artık Nedamet. Hadi Faruk, dur şu yemekleri de dolaba koyayım. Nedamet ütüyü çekerken beliren boşlukta Faruk ayakkabılarını boyamaya yönelir. Faruk ayakkabılarını boyarken zamanı değerlendirmek isteyen Nedamet yemekleri dolaba yerleştirir. Olay kısır döngü halini almıştır ve bu kısır döngü genelde tuvalette biter. Hadi çıkalım artık Nedamet. Hadi Faruk, dur şu tuvaletimi de yapayım. Madde 56. Hadi kelimesi anlamını kaybeder. Düğüne gitme hazırlığı bittiğinde. Habire hadi gidelim artık, hadi çıkalım denilse de evden çıkmak öyle kolay değildir. Kadınların son anda tuvalet ihtiyaçlarını giderip öyle evden çıkmaları, kendilerini garantiye almak istemeleri, Norveç'te de böyle midir bilmiyorum ama can sıkıcı bir hamledir. Hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım diyerek evde vakit kaybeden çiftler düğüne de geç kalırlar. Düğün salonunu bulmak problem haline geldiğinde yol boyunca senin yüzünden geç kaldık tartışması başlar. Üstelik düğün kartı da evde unutulmuştur. Ortam daha da gerilir. Karşı taraf sorumlu tutulmaktadır kartın unutulmasından. Ve bu çiftler ola ki düğüne yetişemezlerse bunu telafi etmek için minik bir hediye alarak evlenen kişilerin evine giderler. Bu gidişe yaygın olarak ev görme denir. Ev görme, düğüne çeşitli nedenlerden dolayı gelemeyenlerin de değerlendirdikleri bir olgudur. Burada yatıyoruz, burası mutfak, burada işiyoruz, burası yıkandığımız yer açıklamaları karanlık odaların ışıkları açılır açılmaz yapılır ve ev görmeye gelenlere sunum yapılır. Madde 57. Düğüne herhangi bir sebepten dolayı gidemeyenler evlenenlere ayıp olmasın diye küçük tefek bir hediye alarak ev görme adı altında yeni çiftlerin evine giderler. Gelin ve damat düğün günü ulaşım ihtiyacını gelin arabası denilen vasıtayla giderir. Gelin arabası mümkün mertebe gösterişli olmalıdır. Damadın yakınlarından kimin arabası daha iyice ise araba sahibi ikna edilip alınır ve araba süslensin diye çiçekçiye gidilir. Arka camda evlenenlerin baş harfleri kalp içindedir. Araç hediye paketi gibi süslenmiş, şoför mahallindeki aynaya da bir yüz havlusu asılmıştır. Aracın önüne de gelinlik giymiş oyuncak bebek konur ki gelin arabası değil bu diyenlere hayır yanlışınız var. Bakın önüne gelinlik giymiş oyuncak bebek bile koyduk denilebilsin. Araç süslenmesi yetmez. Bir de plakalar yazıyla kapatılır. Plakada yer alan yazılardan mana çıkartmak için gelin arabasının önce önüne sonra arkasına bakmak gerekir. Mutluyuz, evleniyoruz. Bildik bir plaka ifadesidir. Aklından zoru olan çiçekçiler daha farklı tercihlerde bulunurlar zaman zaman. Akşama maç var. Olmazsa ayrılırız. Beşik kertmesiyiz. Darısı başınıza. Gelin arabasına kimin bineceği de dünürler arasında içten içe kin gütme nedenidir. Vay onun annesi biner de ben nasıl binemem. Ben de anneyim. Öfkesini yatıştırmak güçtür. Madde 58. Gelin arabasına dünürlerden kimin bineceği belirlenirken gerginlik yaşanabilir. Araba 4-5 kişiliktir ama arabaya binmek isteyenlerin sayısı fazladır. Herkes gelin arabasına binip o ulvi mertebeye erişemez ve mücadele bunun içindir. Kornaya basıp gürültü kirliliği yaparak ilerlenir. Araba içi para dolu zarfları almak maksadıyla çocuklarca durdurulmaya çalışılır. Gelin arabasını kullanan kişi bu çocukların bazılarına öfke duyarken bazılarına zarfları dağıtır. Ama bir süre sonra öfke artar. Gelin arabasından birinin çıkıp açın yolu, çekilin yeter ya diyerek bağırdığı çok olmuştur. Çünkü her 100 metrede bir araç hem çocuklar hem de diğer araçlar tarafından durdurulmak istenir. Trafiğin içerisinde dikkat çeksin diye aracını süsletenlerin bu öfkesi bariz bir davranış bozukluğudur. Araç süslenmeden gidilse kimse rahatsız etmeyecektir zira. Ve zor da olsa gelin arabası düğün salonuna gelir. Çoğunlukla zemin katta yer alan ve tavanında parıltılı cam top dönen yere düğün salonu denir. Eğlencenin, karmaşanın, havasızlığın birbirine karıştığı yerdir burası. Gelinle damat hemen salona girer girmez gelin odası denilen daracık yere geçer dinleniyormuş gibi yapar. Gelin odasına girebilmek de gelin arabasında olduğu gibi garip bir mertebeye eriştirir insanı. Odanın kapısının önünde odaya herkesin girmesine izin vermeyen, seçici davranan biri vardır ama herkes girer bir şekilde. Evlenememe korkusu yaşayan, evlenme yaşının en fazla 25 geldiğini düşünen bazı dişi kişiler bu odada gelinin ayakkabısının altına adlarını yazarak bahtlarının açtıklarını düşünürler. 38. ayakkabı olmasına rağmen altı doldurulan hala bu tuhaf kösele inancını yitirmeyenler bulunmaktadır. Yarın öbür gün gelinin ayakkabısının altına adını yazdığı için evlendiğine inanan birinin kısır olduğunu düşünüyorum da. Ne yapar acaba? Doktora gitmeyi, tüp bebek için araştırma yapmayı düşünmeyip çocuğu olan bir hemcinsini bularak uygun bir yere adını yazma telaşına düşer mi acaba? Uygun bir yere dedim, lütfen. Ve nihayet gelinle damat gelin odasından çıkıp kendilerini bekleyen kalabalığa doğru alkış kıyamet ilerlerler ve ilk dansın ardından yerlerine otururlar. Bir süre sonra düğün pastası denilen gökdelen gelir. Pasta kıvılcımlar saçmakta, ateşler püskürtmekte ve damadın bıçakla uygulayacağı ilk darbeyi beklemektedir. Ama damadın bıçağı eline alması öyle kolay değildir. Bıçak kesmiyor diye garson açıkça para ister. Damat eline cebine atıp bir miktar para verir lakin yetmez. Yine verir, yine yetmez. Garson yetinmeyi bilmez bir türlü. Arkadaşları içinde ister. Gözü doymayan pasta getirici garsonlara bu kadar yüz vermek doğru değildir. Anında azarlamak olayı çözecektir. Damadın siniri tepesindedir zaten. Gelin başı, gelinin yanındakilerin başı, damat tıraşı, onun tüyü, bunun epilasyonu, kapı açılmıyor, kontak dönmüyor, deklanşör basmıyor, anahtar açmıyor, kahve taşmıyor, kettle ısıtmıyor, cift ciflemiyor vesaire. Ardı arkası kesilmez bu oportunizmin. Bir yerde dur demek gerekir. Damat garsonu bir şekilde ikna ederek pasteye ilk darbeyi indirir. Kral Lear vardır sanki orada. O ne özgüvendir. Bıçak mıdır, kılıç mıdır elindeki? Ya yanındaki kraliçe? Ona pastadan tattırmak ister. Muhafızlar, tabak, çatal getirin ulan. Tabak çatal gelir. Kollar sarmaş dolaş olur. Gelin damada, damat geline yedirir pastadan. Alkış doldurur salonu yine. Madde 59. Tüm düğünlerde damat yolunacak kaz gibi görülür. Bıçak kesmiyor, kapı açılmıyor, deklanşör basmıyor, giden dönmüyor ve daha birçok olumsuzluk öne sürülerek damattan para tırtıklanması amaçlanır. Pasta yanına limonata da eklenip tüm konuklara dağıtılırken öte yandan pistte fıkır fıkır oynayanlar pek bir keyiflidir. Oynamak istemeyenler oynayanlar tarafından çekiştirile çekiştirile oyun alanına dahil edilmeye çalışılır. Sonuna kadar dayanıp çıkıp oynamayanlara gönül plaketimi veririm uzaktan da olsa. Oynamam oynamam deyip sonradan direncini yitirerek sahneye çıkıp herkesten çok oynayanlar da ne şirindirler öyle. Bu şekilde karşılıklı bireysel oyun halaya ön hazırlıktır aslında. Isınma hareketidir bir nevi. Asıl coşku tılsım halaydadır. Halay başlar. Tey tey tey. Halay çekenler pisti omuz omuza dairesel şekilde doldurmuşken salondaki ulaşım güçleşir. Tuvalete, lavaboya gitmek zorlaşır mesela. Kendisini kaybeden halay kişileri yanlarından geçenleri görmezler. Özellikle çocuklar zayi olabilirler bu neşe çemberinde. Tekme yemek mümkündür. Fakat bazıları inatla bir saniye, pardon, geçebilir miyim diyerek halay uyumunu bozmak istese de tey tey tey diye coşanlar oralı olmazlar. Halay ekibi bir müddet sonra masaların etrafından uzunlamasına doğru hareket eder. Masalardan dinlenmiş, yorulmamış yeni halay katılımcıları alınır. Halayın boyu uzadıkça uzar. Ve artık düğün salonunun duvarları boyunca genişlemiştir halay ekibi. Dört dönülür salon içerisinde. Kısa bir sürenin ardından halaydan kopmalar başlar. Ama inatla halay çekilir halaycı kişilerin sayısı azalsa da. 8 kişi, 6 kişi, 5 kişi, 3 kişi, 2 kişi. Bu kalan 2 kişinin birkaç dakika daha şuursuz şekilde halay çektiği görülür. Çok sonra anlaşılır ki ekip dağılmıştır. Halayda son 2'ye kalanların enerjileri bitmemiştir. Bu kişiler eğer alkol almışlarsa kafasının üzerine rakı bardağı koyarak bakın o kadar oynadım, o kadar içtim ama rakı bardağı tepemde ve düşürmeden oynayabiliyorum hala. Bravo bana değil mi? Kıvancıyla bir sağa bir sola salınırken salondan alkış beklerler. Alırlar tabii alkışı da. Madde 60. Düğün salonunda halay ekibi önce pistte çember oluşturarak coşar, ardından masaların arasından geçerken halaya yeni kişiler alınır. En sonunda düğün salonunun duvarları boyunca halay çekilir. Ve nihayet halaydan kopmalar başlar. Halay ekibi dağılsa da 2-3 kişi şuurunu kaybetmiş şekilde halay çekmeye devam eder. Çok sonra anlaşılır ekibin dağıldığı. Düğünlerin garip bir yanı da iki kişi evlenmek için bir araya geldiğinde para, altın ve benzeri kıymetli değerlerin gelin ve damadın giysileri üzerine toplu iğne, firkete yardımıyla takılmasıdır. Konuklar sıraya girip takılarını takarken düğün hatırası olarak fotoğraf da çektirirler. Aceleye gelmiş bir gülümsemeyle. Evlenen bireylerin yanında sabit olarak duran ve gözlerini takılan paradan, altından alamayan biri mutlaka vardır. Bahse konu olan kişinin gözleri felfecir okur ve kim ne taktıysa hafızasına alır. Baldız, kaynana, görümce, elti vasfıyla nitelenen bu bünyeler takı töreni biter bitmez takılanları toplayıp poşete koyarak gelin odasına doğru hızla ilerler ve ganimetleri güvenceye alırlar. Düğün kasetinde ve düğünde çekilen fotoğrafların takı töreni bölümüne bakılırsa bu sabit kişiler çok rahat fark edilir. Ailecek düğün kritiği yapmak, gelene gidene sıkılıp sıkılmayacağını düşünmeden seyrettirmek için ve biraz da anı olsun diye önemsenir düğün kaseti. Takı törenini takibe alıp takıları canhıraş bir şekilde gelin odasına götüren kişinin hafızasını yokladıktan sonra kasetteki görüntüleri de dikkate alarak içi boş bileziği nedamet takmış tespitini iletmesi an meselesidir artık. Videoyu çalıştırmaya üşenenler ise eve gelen her misafirin önüne düğün fotoğraflarından oluşan albümü koyarak yaşanılanları, kimin kim olduğunu tek tek anlatarak önemli bir boşluğu doldururlar. Madde 61. Düğün kaseti ve fotoğrafları eve gelen misafirlere her fırsatta göstermek için el altında bir yerde bulundurulur. Misafirin sıkılma ihtimali ilgilenmeyişi önemli değildir. Düğün atmosferi içerisinde fotoğraf ve fotoğrafçı kavramı da incelemeye değerdir. Gelin arabası, düğün salonuna gitmeden önce Stüdyo Faruk tabelası çakmış bir fotoğrafçıya uğrar. Gelin ve damat olmadık şekillere girerler burada. Damat ayakta vakur bir görüntüye sahiptir ve gelin çömelmiş elini tutuyordur yiğidinin. Gelinin diğer elinde tülden yapılmış çiçeği bulunmaktadır. Gelin uzak diyarlara gidiyor gibi yaparken damat arkadan koşarak yetişmiş "Dur, gitme kadınım" görüntüsünü vermektedir. Duvak ya da gelinin tülden çiçeği yerdedir. Çiftlerin ikisi birden uzaklara, çok uzaklara bakmaktadır. Damat ya da gelin işaret parmağını kullanarak "Aa, şu böğürtlen değil mi?" gösterimini yaparken bir gülümseme hakimdir yüzlerde. Çiçek miçek yoktur. Fotoğrafçı ne derse gık çıkarılmadan yapılır her şey. En ideal poz verilir. Ve fotoğrafın fonunda şelale, yapraklarla dolu sonbaharı yaşayan bir göl, karlı sıra dağlar, kavak ağaçları yer alır. Niyeyse. Hadi diyelim iyi bir çalışmayla gelinle damadın cidden karlı sıra dağlara gittiğine inandık. İyi de düğün öncesi ya da sonrasında kimin böyle bir yerde işi olur ki? Zaten bu fotoğraflar bir süre sonra kavga tartışma olduğunda asabiyet iyice artarsa evlenen kişilerce ortadan yırtılacak ilk fotoğraflardır. Kimileri pişman olup bantla yapıştırır ama ilk kavgada bant fotoğraf üzerinden çekilip alınır hışımla. İlişki rayına oturana kadar yırt yapıştır çek kararsızlığı sürer. Fotoğraflara müdahale ederek sonucun değiştirilemeyeceği anlaşıldığı an ilişki heyecanı bitmiştir. Alışkanlıktır, çocuktur, tabulardır kadınla erkeği bir arada tutan ve düğün salonu fotoğrafçıları. Bol bol fotoğraf çekip çektiklerini satmaya çalışan bu çilekeş insanlar ellerinde kalan sahiplerini bulamadıkları fotoğraflar için düğün salonu çıkışına bir masa atarak sergimsi bir şey açarlar. Ama pek ilgilenen olmaz. Üzülürler haliyle. Madde 62. Evlenirken hatıra olsun diye fotoğrafçı da şekilden şekile girerek poz verir gelin ve damat. İlk sert kavgada ortadan ikiye yırtılan, kavga hali geçerse bantla tekrar yapıştırılan fotoğraflardır bunlar. İlişki kıvama gelene dek yırt yapıştır kararsızlığı sürer. Düğün salonuna erken gidenler sahnede salon görevlilerinden birinin mikrofonu ses diyerek kontrol edişine rastlayabilirler. Beynime kazınmış bir tablodur bu. Çocukluğumda her gittiğim düğünde gördüğümden asla unutamam. Ses deyişleri. Her düğün çocuğu gibi ben de elimde gazozumla büyüklerin arasında kaybolur, masaların sandalyelerin arasında mütemadiyen koşturur, niye sürekli bir hareket içerisinde olduğumu da bilmezdim. Ve evet, bir karış boyum olmasına rağmen düğüne gönderilen çelenklerde düzenli şekilde duran çiçeklerden bir yolunu bulup alan çocuklardandım. O zaman da itici gelirdi bana gelinlik giymiş kız çocukları, şimdi de. Düğün çocukları düğün şarkıcılarını, düğün şarkıcıları da düğün çocuklarını sevmezler. Şarkıcının "Anneler, babalar, çocuklarınızı pistten alın" uyarısıyla şarkıların introsunu doldurması bu sebeptendir. Çocuklar bir süreliğine pistten alınsa da tekrar piste fırlayıp şarkıcıyı sinirlendirirler gözünün içine baka baka. Düğün biter. Düğün konvoyu gelinle damat halvet olacak diye gecenin bir yarısı coşku içerisinde kornalara basarak yol alır. Eve varana kadar kornaya basma devam eder. Mahalle ayağa kaldırılır. Herkesin haberi olmalıdır. Komşuları pencereye, balkona çıkarıp meraklı bakışları gelin arabasına konvoya çektikten sonra eve doğru ilerlenir. Bekaretin simgesi olan kırmızı kuşağı beline takmış gelin ve daha önceki cinsel geçmişini elbisesi üzerine herhangi bir renkli çaput takmadığından bilemediğimiz damat evin kapısındadır artık. Gizli fıtık olur mu? Apandisti patlar mı? Safra kesesi gücenir mi kaygısı taşınmadan damadın sırtına, beline kuvvet diyerek yumruk atıp belini yorduktan sonra dağılır konvoydakiler. Evet, her şey bunun içindir. İki kişi yalnız kalsın uyusun diyedir. Uyurlarsa ama. Madde 63. Gelinin belinde yer alan kırmızı kuşak bekareti simgeler. Damadın elbisesi üzerinde renkli bir çaput parçası herhangi bir işaret bulunmadığından cinsel geçmişi konusunda bir fikir yürütülmesi olanaksızdır. 7. ayrımın sonu. Sayfa 128.